New York'tan hepinize soğuk bir günden esenler diliyorum. Bu havada nasıl esen kalınır hiçbir fikrim yok. Gerçekten çok soğudu hava. Yani daha 2-3 hafta önce falan Alaska'daydım ben. Alaska'daki kadar soğuk değil. Yani Alaska her türlü 0 derecelere iniyor. Biz o 0 dereceleri bir 2-3 sene evvel görmüştük New York'ta ama burası da var ya, bir 20 derece şu anda var yani Alaska'da en azından, yani Anchorage bir 10-15 derece falan, burası da 20 derecedir. Hiç fena değil soğukluk olarak. Alaska'yla yarışan mükemmel bir şehirde yaşıyorum. Bugün konuşmak istediğim çok önemli olmayan bir konu var. Böyle bir sarkastik bir giriş yapayım. Bugün konuşmak istediğim konu Amerika içerikli, yani Amerika temalı içeriklerin, Amerika'nın ağasını içinde bulunduran her türlü içeriğin çok fazla ilgi görmesi üzerine ben bugün konuşmak istiyorum. Çünkü benim de podcastlerimin başında Amerika yazan her şey diğer podcastlerimden daha çok dinlendi. Yani ben en kötü işlerimdi belki de Amerika podcastlerim. Ben çok daha güzel başka işler paylaştım. Çok daha saygıdeğer, dinlenilmeye değer konular yaptım. Konuklar aldım burada ama hiçbiri o Amerika kadar tutmadı. Bunun sebebinin niye olduğunu hiçbir fikrim yok. Yani bu kadar mı yurt dışı ilgi çekiyor bilmiyorum. Ben bu konuya şöyle bir açıdan bakmak istiyorum. Benim başıma gelen bir olayın üzerinden ve bir hikayeyle eskiden insanlar nasıl Amerika hakkında bilgi alıyordu da şimdi bu YouTube'a döndü. Eskiden, yani eskiden kastettiğim bilenler ve bilmeyenler için, ben 97 yılının Ağustos 30'unda doğmuş körpecik 22 yaşında bir delikanlıyım. Ve ben lisedeyken bir NBA forumunda takılıyordum. NBA TRK'ye diye şimdi kapanmış bir forumda. Hatta çok da meşhurdum ben orada arkadaşlar. Yani içimizden de NBA TRK'den beni takip eden varsa TO80'im ben arkadaşlar. Ben orada çok meşhurdum. Çok böyle polemikler yaratıyordum falan. En son zaten beni çok çekemediler. Çekemediler diyorum, bak olaylara gel, ballandım falan. Neyse, ben bu forumdayken bir Mavericks taraftarı olarak Mavericks konusunda konuşuyorduk. Yani bir Mavericks başlığı vardı. Orada konuştuğumuz abilerimizden bir tanesi Amerika'daydı. Kendisiyle de bir podcast yaptık. Fatih Baba ile Texas'ta neler oluyor podcastimiz. Fatih abiyle ben orada tanıştım ve o bana birazcık işte Amerika konularında bilgi veren kişiydi. O benimle konuşurdu, ederdi. Biz yani abi kardeş bir ilişkimiz vardı ya. Fatih abiyi de buradan geçmiş olsun. Mesaj attım, görmemiş belki. Gördü mü görmedi mi bilmiyorum onu da. Geçmiş olsun Fatih abi, trafik kazasına ötürü. Arkadaşlar, dinleyen herkes Fatih abinin profiline girip bir geçmiş olsun yazarsa benim hatırıma çok teşekkür ederim. Çok iyi olur. Oydu benim Amerika ile ilgili kaynaklarım. Geçmiş olsun tekrar abim. Ve karşımdaymış gibi konuştum. Sanki adam karşımdaymış. Geçmiş olsun. Ve o işte bana anlatırdı. Şöyleydi, böyleydi, sosyal hayatı, etrafı. Sadece bana da değil, bizim bir iki WhatsApp grubumuz vardı. Oralara videolar atardı falan, şey yapardı. Yani biz ne onu sıkardık ne o bizi böyle Amerika'dayım falan diye şey yapardı falan. Ve aramızda böyle sağlıklı bir ilişki vardı. Ama o zaman mesela 2000 kaç senesiydi bu? 2013-2014 seneleri falan YouTube'da sinanlar sadece müzik dinliyorlardı o zaman. Yani YouTube'da kimsenin bir içerik ürettiği bir platform değildi YouTube. Yani şeyleri falan bile bulamazdın. Yani televizyon programlarını, onları, hiçbir şey bulamazdın. YouTube'da biz bundan ne yapıyormuşuz hiç bilmiyorum. Şimdi yani her şey YouTube'da. Bazen böyle bakıyorum, YouTube'da izleyecek bir şey yok. Küçükken televizyona trip attığım gibi YouTube'a trip atıyorum. Ulan bunu hiç izleyecek hiçbir şey yok diye. Ki yani bunu da söyleyen benim. Kimi takip ediyorsun diye sorsa da iki tane YouTuber var yok yani izlediğim. Onlardan bir tanesi de Berkcan Güven'dir. Hiçbir şekilde video atmıyor adam. Attığı zaman da atıyor da yani YouTuber takip ettiği tek kişi var. O da Berkcan Güven. Yani kalanlarının çok YouTuber'lıkla alakası yok benim YouTube şeyimde, sayfamda diyeyim. Yani kendi profilim açıkçası bu da. Şu anda geçmişime bakmak istiyorum. YouTube geçmişimde neyi izlemişim? Andrew Schultz diye bir komedyen var. Onun Trevor Wallace'la yaptığı podcast'i dinlemişim. Trevor Wallace'ın yaptığı videoları dinlemişim. Yani videoları izlemişim YouTube'da. Bakalım daha fazla ne görmüşüm. Bunlar var. Ondan sonra 32. gün arşivi Türkiye'nin tarikatlarını izlemişim falan. Ya benim YouTube anlayışım bir yani Kol Pacino, Aydemir Akbaş tüp sahneleri. Yani anladın mı? Yani benim yani çok da öyle şeyim yok yani. YouTube'da izlediğim bir kanal mecra yok ama mesela bu Amerika içerikli, Amerika temalı içeriklerin tutmasının yani nedenini anlamak güç. Yani o zamanlar ben Amerika ile ilgili araştırma yaparken böyle forumlar falan vardı. Oralara yazıyorduk. Study in USA diye bir web sayfası var. İlgilenen arkadaşlar olursa hala bana daha e-mailler atıyorlar. Evime mesela bilgilendirme broşürleri falan yollamışlardı. Studyinusa.com yani study Amerika'da okumak, İngilizceden Türkçe'ye studyinusa.com'dan bilgiler edinebilirsiniz. Ben oralardan falan bilgi ediniyordum Amerika ile ilgili ve yani dönüp baktığım bu noktada mutluyum yani. Hani birisi böyle Amerika ile ilgili video çektiğinde, oraya gitmekle ilgili bir şey yaptığında falan, ben yani film vardı bir mesela Million Dollar Arm diye bir film vardı. Çok da güzel bir filmdir bu. Hindistan'daki işte kriketçilerin arasından en hızlı top atan iki kişiyi seçip Amerika'ya getiriyorlar. Amerika'da da bunlara beyzbol öğretip bunlara atıcı yapıyorlar. Beyzbol atıcısı falan yapıyorlar. Gerçek bir hikayeden alıntı olay. O olayı mesela o filmin ilk bir iki sahnesini izleyip kapatıp sonra bir daha izlemiştim. Yani başka bir zaman kendime gelip toparlayıp kendimi öyle yani ben üzülmüştüm yani. Lan dedik Allah'ın indiğinler Amerika'ya gidiyor biz buradayız falan diye. Yani böyle bir olay vardı. Ya olsa da ben zaten birini izlemezdim sene 2013, 2014, 2015'te Amerika ile ilgili içerik üreten birini. Ki zaten sene 2015'te de ben üniversiteye başladım. 2017'de de Amerika'daydım. Zaten hani her şey çok emekleme aşamasındaydı o zaman Amerika ile ilgili içeriklerin. Hani mesela Oğuzhan, bizim Fit Traveler Oğuzhan, Allah bilir kaç tane şey vardı, abonesi vardı yani 2017 yılında yani Amerika ile ilgili içerik yaparken. O bile farkında değildi yaptığı işin bu kadar tutacağını bence. Yani o ve zamanla bu patladı gerçekten. Yani böyle şeymiş gibi bir hani bir şeyler göstermek zorundayız sanki biz insanlara. Facebook, YouTube, Instagram ve diğer minimum sosyal mecralar aracılığıyla yurt dışında yaşayan insanlar Türkiye'dekilere bir şeyler göstermek zorundaymış gibi oldular. Halbuki bu durumun yani mesela Barış abi Uruguay'ı anlattığı zaman benim kafama yatıyordu. Ama yani babacığım Almanya'da hayat diye de bana çekme yani, anladın mı? Ben ya yapma bunu bize be babacığım ya. Almanya'da hayatla ilgili yani ulan hiç mi kuzenin yok ya? Yani bunu yapabilmen için hiç kuzen sıfatıyla hayatında birinin olmaması lazım. Çünkü herkesin kuzen sıfatıyla birileri şu an Almanya'da yaşıyor ve o kuzenler en büyük YouTuber'ımızdı bizim bir zamanlar, anlatırlardı böyle acayip acayip şeyler. Kimi zaman güzel şeyler, kimi zaman kötü şeyler ama böyle garip garip şeyler anlatırlardı yani. Oydu ilk yurt dışı, onlar da ilk böyle yurt dışı vloggerları. Ve işte bu Avrupa ile yapılmaya başlandı, sonra Amerika'ya geldi, sonra dünyanın farklı yerlerindeki Türkler bunu yapmaya başladı. İşte Vietnam'dan selamlar falan diye. Yani kimisi ilgi çekici, kimisi izleniyor, izletiyor ama mesela ben şeyi bulamıyorum bu insanlarda. Mesela Vietnam'dan selamlar dedikten sonraki ikinci cümlesini dahi adam yok yani, o ikinci cümleyi söyleyecek birisi yok yani. Ya kardeşim o zaman ben otururum Samanyolu aynayı izlerim. O da geziyor. Hani FETÖ'cüler METÖ'cüler, en azından adam konuşmayı bilen birisi çıkmış karşımıza. İki kelime konuşuyor, en kötü kandırıldık derim canım, ne olacak yani, bu da mesele mi yani? Kandırıldık ya aynayı izlerken falan deriz. Bununla nasıl kandırır? Vietnam dediler, Kamboçya çıktı. Yani ya onu izlerim yani, anladın mı, bir yerden sonra yani bu... Hani Vietnam'dasın iyi güzel hoş da yani kamerayı etrafa tutup göstereceğin şeyleri ben Google Maps'ten de ulaşırım. Yani ben karakter olarak bana bir şey söyle. Bu arkadan cık cık sesi umarım kayıda girmiyordur. Yan odada bir yangın alarmı var. Bütün gün ötüyor. Öttü yani, bütün gece öttü. Bütün gece işte pilim yok falan diye öttü. Umarım sesi gelmiyordur size arkadaşlar. Yani bu şahsa geri dönelim. Yani bu Amerika ile ilgili, dünya ile ilgili, yani dünyanın herhangi yeri ile ilgili Yani isim vereyim direkt. Mesela Cüneyt Özdemir bile bunun çok ekmeğini yedi. Ben o Cüneyt Özdemir'in 2017 yılının kış ayında Rıza Sarraf dosyası ile ilgili, o Amerika'daki dava ile ilgili yaptığı videolarda bir fiil takip ediyordum. Hatta orada ilgili, bu konuyla ilgili ben sonra dalga konusu bile olmuştum arkadaş çevremle. Çünkü çok ilgimi çeken bir davaydı. Her gün yarım saat Elin Adamı'nı dinliyordum yani. Bu böyle bir durum varken ben onu izledim ama yani 2-3 ay geçti, 5 ay geçti, kimin ne olduğu ortaya çıktı. Cüneyt Baba da yani telefonun arka kamerasını keşfetti falan derken bu işin boku çıktı. Dediğim gibi yani bu telefonun arka kamerasını keşfetmeden gezen insanların bize bir şeyler anlatması lazım. Yani bu bizler de tüketici olarak da tüketicisi olarak da bu içeriklerin bizler de artık farklı şeyler aramalıyız. Yani bizler yani ben anlamıyorum yani çoğu insan mesela bir seneden falan fazla önce ya da yani 2 sene olabilir, bu Mayıs Haziran gibi 2 sene olacak sanırım. Ama vakit ne çabuk geçiyor. Mesela önümde Amerika'da bir adanın mesela o işte Ada Yalçın'ın videolarını ben ilk zamanlar izlediğim zaman benim hoşuma gidiyordu o videolar. Çünkü tatlış bir hayat vardı. Yani benim Amerika'da arayıp bulamadığım üniversite hayatı vardı. Ama şimdi bugün baktığım zaman son 2-3 videosunu izlemedim herhalde. Son böyle bir 2 aydır falan izlemedim. En son izlediğimde ise yani Apple arada böyle mesela sana bildirim atıyor ya. İşte ne bileyim, bana mesela her şey diyor. Çanakkale konumundan işte çekilen fotoğraflardan video yaptık. Ya babacım o videoyu da paylaşma işte bize YouTube'da, anladın mı, video diye. Hani sen de öyle veya böyle 6 haneli insan, yani 6 haneli bir sayıda insan seni takip ediyor. Yani 6 haneye hani sen 100 kişiyi karşında gördüğün zaman ay ay ay diye geziyorsun. Anladın mı? Seni 100 bin insan takip ediyor. 100 bin tane insan bekliyor bir video atman için, sana abone olmuş. Sen bu konuda yani ya baba yapmayın artık bunları da. Yani biz de tüketici olarak bu videoları artık yememeliyiz. Yani yeter yani, anladın mı? Sağa döndür orada manzara çek. Sola döndür burada manzara çek. Dur işte havalı görünen bir iki şey yapayım. İşte ne havalı görünen işte, ay dur bisiklete binelim de havalı olalım, yok kay kay kayalım paten yapalım, o çok hippiyiz yo ye. Yani bilmiyorum, ben onun alıcısı değilim, ben onun yolcusu değilim. Ve bunları bence artık satın almamalıyız. Bu videoların bir diğer kısmında yani bu üreten üreticilerine bunu yapacağım eleştiri ise yani Amerika, işte Avrupa bu konsept tuttu. Bu konsept tuttu. Nasıl tuttu? Abi herkesin sormak istediği soru cevap kısımlarında olan sorular vardı. Çok basit. Ama girdiğin hiçbir yerde bu soruları sana anlatan yoktu. Ya yoktu. Yani bu şey gibi aynı. Yani ya bazen bir yere gidersin, bir mağazaya girersin, almaya girersin ya. Ama yani almaya girdin, yani bir telefon almaya mağazaya gidersin. Ya senin karşına öyle böyle kıl bir adam çıkar ki, ulan alacağın telefonu almadan çıkıp gidersin mesela. Yani bazen de şey dersin ya, bir şeyler söyle de ben bunu alayım yani. Benim bunu alasım var ama şu anda emin değilim. Yani bize artık bunu yaptırın. Yani hani onun ekmeğini yediniz. Amerika temasının ekmeğini yediniz. O soru cevapların ekmeğini yediniz. O soru cevapların cevabını bulamadığımız çok kolay sorular vardı. Bize insan gibi, robot gibi değildi. İnsan gibi anlatılacak o robotlara yazdırılmamış kelimelerle cevaplar lazımdı. Finlandiya'da hayat soru cevap bu yedi bizi, tamam bu tuttu. Ama bununla beraber edindiğiniz kitleyle beraber de lütfen şunu da yapmayın yani. Hayal satmayın öncelikle. Yani hayal satmayın. O yani birçoğunuzun hayatını ben tahmin edebiliyorum. Yani özellikle Amerika'dan ayrı YouTube yapan insanların birçoğunun ben hayatını yani kişisel olarak tanımama gerek yok. Ben biliyorum yani babacığım, yapmayın bize bu şeyleri satmayın. Hayalleri satmayın. Ve artık yani bu yediğiniz ekmeği de bir bitirin ya. Ya bir bitirin de biz de bir şey, biz de sizin karakterinize dair bir şey görelim ya. Hani salladığınız insanlar Salladın dedim, kimse kimse de sallamıyor. Yani hani nasıl diyeyim, Türkiye'deki YouTuber'lara sallıyoruz ediyoruz yani, ben de sallıyorum çok kötü içerikler işte, salak salak falan. Ya bu adam cam kırma videosu da olsa yeni bir şeyle çıkıyor karşına. Yeni bir şeyle çıkıyor. Yani artık şununla çıkmıyorlar karşına. Ya işte C1 müzesi var, F1 müzesi var, bu var, o var, şu var, şununla geliriz, bununla gideriz. Ya bunlar her yerde yazıyor artık. Yani bunları da videoda bize anlatmayın. Yani yeter artık ya, yeter. Anladın mı? Ya ne bileyim, öğrenciyim işte, master yapıyoruz. Ya hiç mesela şeyden bahsetmiyorlar. Yani bu işin de realitesinden bahsetmiyorlar. Mesela master yapmak için bana anlatılan birinci ağızdan, ben master vizesine başvururken dedi bir tanıdığım bir insan. İşte şey istediler, noter imzalı banka dökümü istediler, bank statement istediler. Bu vize işleriyle uğraşanlar iyi bilir bank statementları. Bank statement'ı da notere imzalatabilmen için burada noter demek, kaşısı olan herkes burada noter oluyor. Yani bir şekilde onu official, resmi yapan kurum. Noter Türkiye'de ise bu konularda seni charge ediyormuş. Yani sana belli bir, yani ne, 100 bin liralık kağıda imza atıyorsa bunun %2'sini falan senden istiyormuş fee olarak, bedel olarak. Ya böyle şeyler olduğunu bana mesela sadece anlatmıştı. Sen düşün yani, adam bir kağıt almak için 150-200 bin Türk lirası civarı bir para o zaman söyledi. 35-40 bin dolara tekabül eden bir para söyledi. Bir yılı için göstermesi gereken bank statement. Bir de bunu notere imzalattığı için bir 5 kağıt falan bir para çıkartmışlar. Bu yani hallettik biz falan dedi. Zaten AK Partili bir şerefsizin önünde gideniydi. Halletmiş olabilirler herkesle de. Hani yani bunu kimse anlatmıyor. Yani bu şunu demiyor yani, baba biz böyle bir bank statement bulduk. Bunu anlatmıyor kimse. Yani ya gerçeklerden bahsedin, ya bize karakterinizden, kendinizden, o var olan kişiliğinizden bir şeyler gösterin. Ama eğer bu kişilik de içinizde yoksa da böyle platformlarla kendi kendinizin egosunu tatmin etmeyin. Çünkü bence kitleniz büyüse de siz kişisel olarak alçalıyorsunuz. Çünkü yani bu mesela apayrı bir sorun. Artık yeter yani, hani anladın mı? Kaç tane soru cevap videosu çekeceksin? Hani bir çekersin, iki çekersin, üç çekersin, değil mi? Yani hani kaç tane çekeceksin? Bu soru cevapların üzerine gittikçe de istediğim gibi kişisel olarak kendi kendini düşürüyorsun. Bu şöyle yaptık yani, aslında podcast'te açılışını yaptık. Tüketicisi, alıcısını yaptık. Kendimden bir kıssadan hisse bir iki hikaye koydum. Ve şimdi sonuca bağlamak gerekirse, Amerika içerikli, Amerika veya işte yurt dışında herhangi bir, yani nokta nokta nokta ülkesi içerikli videoların bu kadar tutmasının sebebi ne? Ya bunu ne sosyolojik olarak ne psikolojik olarak tartışacak kişi ben miyim, tartışılır. Bu tartışmanın içinde ise benim naçizane fikrim, Türkiye'nin bir karanlık bir dönem yaşaması. Yani bu karanlığa gömülmesi Türkiye'nin. Yani bu Abdülhamit dönemi karanlığı, anladınız mı? Yani o karanlık, o sansür, o baskının altında insanlar o kadar eziliyor ki aslında günlük hayatlarla. Yani işte ne yapıyorlar ki sana? Seni alıp şunu mu yapıyorlar? Ne, bir şey dediğinde senden yaptırtmadılar mı? Ya da Yılmaz neydi? Yılmaz Bingöl müydü? Yılmaz değil, Yavuz Bingöl. İşte Türkiye çok özgür bir ülke. Avrupa'da yere tüküremezsiniz. Türkiye'de yere tükürürsünüz. Ha, böyle yani özgürlüğün tanımına aykırı, özgürlük tanımlamaları yapıldığı bir dönemde Türkiye'de. Amerika içerikli konulara bu denli ilgi görülmesi, yani ya da yurt dışı içerikli konulara bu denli ilgi gösterilmesinin sebebi, yurt dışındaki o toplumsal yapıyı anlamaktan ziyade Türkiye'deki içerideki baskı ortamı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü iki grup insan şu an Türkiye'de türedi. Bir benim akranlarım var. Ya ben akranlarımı 25 yaş ve üstü olarak görüyorum. Bu da kendimce ruhani bir sorun. Yani şöyle, bir 20'li yaşlarının ortasında ve sonunda internet ile doğmuş büyümüş 90'lar nesli var. İki, sosyal medyayla doğmuş, büyümüş 2000 sonrası bir nesil var. Ve yani ben kendimi bu 90 neslinin içinde sayıyorum. Çünkü artık elimiz ekmek tuttuğu için artık iş güç yapıyoruz falan. Yani kendimi o konuda sosyal medya... Ben sosyal medyayla doğmadığımı düşünmemin bir diğer sebebi de ben şeyi falan hatırlıyorum yani. İlk Facebook'un çıktığı zamanları hatırlıyorum yani. Hani ben gözümü açtığım zaman da yani Facebook'la açmadık. Ben hatırlıyorum şöyle bir klişenin yeriydi Facebook. Oo, hocalarımız işte ne bileyim o ilkokul arkadaşlarını buldu. Ya şeydi ya Facebook'a yapılan muamele evde kaybolmuş telefon rehberiydi ya. Hani sanki böyle evde bir telefon rehberi kaybolmuş da ay dur Nezahat hanımların da numarasını bulmuş olduk dur bir arayalım. Aa çaldı Nezahat da telefonu açtı Nezahat. Nasıl zor bir isim Nezahat hanım da telefonu açtı. O da hanımsız söylenecek bir isim değil zaten Nezahat hanım o. Ya yani o Nezahat'la sevişsen dahi kötü bir şey söyleyemezsin. O Nezahat hanım burada iyi mi falan dersin yani. Yani o anda dahi ciddiyeti bozmayacağım bir isim Nezahat. Yani bu böyle bir muamele ediliyordu Facebook'a. Twitter için de şey muamelesi yapılıyordu. Yani Twitter için de pornolu bir sosyal medya. Pornolu bir sosyal medya. İşte itirafların yeri. Kim ne itiraf edecekse orada yapıyordu. Twitter birçok şeyini Shaquille O'Neal'ın emeklilik konuşması, emeklilik işte tekstini diyelim yazısını paylaşmasıyla mesela buna borçlu o zaman çok patlamıştı bu Shaquille O'Neal'ın. Shaq'ın o zaman tutup işte Twitter'dan emekli olması falan. Ya yani Twitter üzerinden basketboldan emekli olduğunu açıklaması ilgi çekmişti mesela o zaman. Ya ben bugünleri hatırladığım için kendimi o bir üst kademeye koyuyorum. Yani bu Türkiye'de internet ile doğmuş ve sosyal medya ile doğmuş iki neslin arasında bir ortak nokta var AKP terörü. Ve bu AKP terörünün yarattığı karanlık ortamlar da şu anda bence gençleri, özellikle gençleri ve orta yaşlı kesimde ve şu var, orta yaşlı kesime de aslında hitap ediyor bu tarz videolar. Bu yurt dışı içerikli videolar. Hani birazcık kanalların büyümesi ve böyle saçma sapan bir işte yaş aralığında. Yani mesela benim sevdiğim, mesaj aldığım bir iki abim var ama ben bile şaşırıyorum yani hani normal şartlar altında bu abimizle benim bir paylaşacak neyimiz olabilir? İşte bu karanlık dönemler aslında insanları birbirine yakınlaştırıyor. Çünkü şu var hani internete doğmuş ve sosyal medyaya doğmuş nesillerin önünde abi biz dünyayı görüyoruz ve dünya böyle böyle böyle giderken biz burada böyle böyle böyleyiz ve bu bizi etkiliyor ve bu etkilemelerin üzerinden hissetmediğimiz değişiklikler yapıyoruz. Orta yaş kesimine de hitap eden bu yurt dışı videolarının sebebini de ben şöyle görüyorum açıkçası. Maddi sıkıntılar olarak görüyorum ben yani. Hani ekonomik sorunlar olarak görüyorum 80'lerde doğmuş insanların. Çünkü o 80 ve 70-80 nesli çok kötü. Türkiye'de açıkçası taş üstüne taş koymamış. Tabiri caizse bir boku başaramamış deriz biz. Öyle bir nesil Türkiye'de. Şimdi kimse kendini kandırmasın. Yani 70'lerin, 80'lerin nesillerinden öyle çok büyük insanlar çıkmadı. Hani mesela şu an 40 yaşında olup çok meşhur olan Türkiye'de kaç kişi var? Mesela 50 yaşında olup yani 40 diyelim hani 80, 70'lerin başı diyelim mesela. Yani 70'lerin ortasından itibaren 75 yılından 90 yılına kadar diyelim. Yani bu 15 yıllık periyotta doğup büyüyüp çok meşhur olan insanlar kaç tane var? Ya da mesela bu arada doğmuş insanlardan şu anda ya bir kesimi İnternetin emekleme döneminde kendilerince komedi videolar çekiyorlardı. Volkan, Öge en babalarıydı bunların arasında mesela. Böyle biz abi böyle yani depolitize edilmiş, her şeyden uzaklaştırılmış, tamamıyla bu eğlence sektörünün kucağına itilmiş, eğlence sektörüyle eğlendirilmeye çalışılmış bir zoraki bir nesildi. Yani hani biz şu an biz de karan yani ya böyle bir 80 darbesi yani 75 senesinden beridir bir karanlık altında nesiller büyüyor Türkiye'de. Hepsinin yani o kadar karanlık altında kaldık ki artık bu karanlığın dereceleriyle göre karanlığı ayırdık yani açıkçası hepimiz aynı karanlığın ürünüyüz ama o 15 yıllık süreç politikasız bir 15 yıllık süreç. Aman ha oğlum işte, aman ha kızım, üniversitede şurada buradan uzak dur git, okulunu okucu tayfanın nesli. O nesil öyle büyüdü mesela. Ve o neslin büyümesi sadece o nesilde şu derdi yarattı. Hani ben niye Türkiye'de bu koşullar altında yaşarken başkası şöyle yaşıyor ya kardeşim? Yani küçük çocuklarla evliliği onaylamadılar diye niye işte şey oluyor, deprem oluyor Elazığ'da? Ya da mesela bir zamanlar Ereğli'de Yalı Caddesi yıkıldığı zaman o zaten müstahaktı, orada neler dönüyordu falana getirmek lafları. Yani oradaki bir alkollü mekanlara Ereğli'de zamanında bir iki yobazdan duymuştum bu lafları. Ya bir şey de diyemiyorsun. Ben çıksam özgürlükten, demokrasiden konuşsam, birisi gelip benim anama babama küfür etse, sen hayırdır lan dese, kızıl komünist dese, gitse, o adamı alkışlıyorlar. O mesela, ben saygıyı hak etmiyorum çünkü, ama orada adam diyor ki mesela, ya burada diyor alkollü mekanlar var, o yüzden bu yol çöktü diyor mesela. Sen ona bir şey diyemiyorsun. Saygı yani, anladın mı? Öyle gereksiz de bir saygı olayı. Yani bunlarla büyümüş neslin aklında tek bir dert oluyor. O da para. Yani biz nasıl para kazanacağız? Biz nasıl ekmek yiyeceğiz? Biz nasıl şöyle olacağız? Biz nasıl böyle olacağız? Ve bir de bu depolitize nesiller yetiştirmenin cefasını biz hala çekiyoruz. Bakın bugün sene 2020, Şubat 16'dayız. Biz hala depolitize nesiller yetiştirmenin aslında sorununu yaşıyoruz. Çünkü herkeste bir doyumsuz bir arama var, istek var. Halbuki politikayı, siyaseti bilen nesiller, yani bilen diyorum bakın, bilen nesiller biz yetiştirebilmiş olsaydık, biz şu anda böyle 250, 300 bin, 500 bin, neredeyse 1 milyon genci her yıl dünyaya kaptırmazdık. Yani gel ya, benim burada olma hikayem çok başka. Ben isterseniz bir başka podcast'te, yani Amerika hikayesi nasıl başladı, zaten Oğuzhan'la yaptığımız podcast'te anlatmıştım biraz. Biraz daha detaylı anlatırım ama yani bu kadar insan niye yurt dışına gitmek istiyor? Yani en son 19, yani 20. yüzyılın başında, o 1900'lerin ilk yıllarında İtalya'dan böyle bir Arjantin'e falan bir göç oldu. Yani bundan beridir insanlar kalkıp da böyle kitlesel halinde, yani Türklerin göçtüğü kadar göçmüyor. Yani ben bile 3 sene evvel, 3 sene evvel sokakta biz mesela bir Türk'le tanışmazdık. Ya da mesela bir yere mi gidiyorum? Oradaki ilk Türk ben olurdum. Yani o mekana girmiş, o mekanda vakit geçirmiş, o mekanda işte şey yapmış, mesela garsonlarla konuşmuş falan. İlk Türk ben olurdum. Bana gelip şey derlerdi, ya ben senden önce hiç Türk'le tanışmadım. Ama şimdi böyle değil bu ortam. Yani nereye gidip Türk'üm desem, elbet bir yerden bir Türk'le tanışmışlığı, iletişimi falan çıkıyor insanların. Hala tabii ki de yani bir Amerika'daki bir Filipinliler, bir Dominikliler kadar değiliz. Bir Meksikalı elbette olamayacağız hiçbir zaman ama. Ve gerek de yok, olmayalım zaten de yani. Hani çok ciddi bir çoğalma var ve ben bunun sebebini şuna bağlıyorum. Siyaseti, politikayı bilmediği zaman insan kendi hayatını da bilmiyor. Özür dilerim. İnsan kendi hayatını da bilmiyor. Bilmediği için de bu sefer de şunu hayal ediyor. Ben üniversiteden mezun oldum. Ne olacak? Bana işte çok güzel paralarla iş bulacağım. Ya böyle bir şey yok. Ben bunu her zaman arkadaşlarıma anlatmaya çalışıyorum. 21-22 yaşında kimsenin zengin doğmadığını zaten ben size bundan önceki podcastlerimde de anlattım. Beni dinleyenler bilirler. Bu zaten imkansız da bir şeydir. Ama işte dediğim gibi, siyaset bilmiyorsun, ekonomi bilmiyorsun, insan ilişkileri bilmiyorsun. Yani bunların hepsinin adı aslında politikadır. Politika bunların hepsinden azar azar bilmenin sanatıdır. İşte sen politika bilmediğin zaman bu sefer bu yaşında kazandığın parayı da kabullenemiyorsun. Çünkü sen ailenin parlak çocuğuydun. Ailen seni pofpofladı, iteledi, etti, onu yaptı, bunu yaptı, şunu yaptı. Şimdi ne oldu? Sen okulu bitirdin ama ailenle yaşamıyorsun bu hayat. Ailen bu hayatında senin, şunu anladığın zaman aslında biri büyüyeceksen, ailenin senin için bir hiçbir şey ifade etmediğini anladığın zaman bunu büyümüş oluyorsun. Yani ailenin söylediklerinin Yani ailenin söylediklerinin bir nevi teyzenin fotoğrafının altına yaptığı Facebook yorumu gibi bir şey yani. Oy kuzum büyümüşsün kocaman olmuşsun. Ha, çok teşekkür ederim teyzeciğim. Bir de like attın yoruma. Müthişsin değil mi? Kendine, teyzeme bak falan. Bu kadar. Aile zaten bundan ibaret. Daha fazlasını sana vermeyeceği için senin ailenden kopman lazım. Ve böylelikle ne oluyor? Aileden çıkınca da aile sana hala diyor ki sen kralsın, olsun, busun, şusun, aman yanımda dur et, şöyle böyle. İşsiz kalınca da bu sefer de yolunu yordamını işte Türkiye'den bir kapak atalım mı ne böyle, bize işte yer vermiyorlar, işte üniversite okuyan işsiz nesiller olduk falan. Soruyu birazcık da kendinize sorun ya, niye ben iş bulamıyorum deyin mesela. Yani niye bulamıyorum deyin. Yani hani ya bugün yani Hindistan'da evinde tuvalet olmadan büyüyen insanlar dünyanın nerelerinde ne işler başarıyorlar. Yani adamın büyüdüğü evde tuvalet yoktu yani. Hakikaten tuvalet yoktu adamlar yani, duvara muvara oraya buraya sıçarak büyüyen adamlar TOEFL falan kazanıyorlar. Bizim elleri ayakları tutan neslimiz neyi başarıyor? Yani Serdar Kuzuloğlu'ydu. Kuzuoğlu muydu Serdar abimiz mesela, dediği laf var. Biz yani Dünya Savaşı'ndan çıkmış gibi bir nesil yetiştiriyoruz diyordu. O hesap yani. Yani sanki bizden öncekiler çok büyük bir sıkıntı yaşamış gibi. Ulan bir tane askeri darbe oldu. Bu kadar mı gözünüzü korkuttu ya? Bir askeri iktidar, 2 yıllık sürmüş bir askeri hükümet, yani resmiyette gören askeri yönetim 2 yıl sürdü. Bu 2 yıllık yönetim mi siz bu kadar korkuttu ya? Yani bunu anlamak çok güç. Ama işte dediğim gibi bu ya, bu tarz hayatın içinde olan olaylar bir yerden sonra ufak tefek şeyler biriktiği zaman işte böylelikle YouTube'da yurt dışı temalı videoların neden bu kadar tutulduğunun da bir yerde açıklaması oluyor. Yani bu çok basit bir olay. 40 sene olmuş bir örnek, 40 sene önce olmuş bir olayın üzerinden biz bugün konuşarak diyoruz ki ya bak, bu orta nesli politika bilmediği için, politikayla yaşayıp büyümediği için, politika hayatında zerre değere sahip olmadığı için, çünkü o depolitize büyüdüler yani. Büyüdüğü için her şey paraya dayalı oluyor. Paraya dayalı ama yani gerçekleri de bilmek lazım. Bilmiyor. Bildirtmiyor bu gerçekleri. Diğer nesil daha politikayla birlikte büyüdü ama bu da sosyal baskılarla büyüdü. Bu sosyal baskılarla büyüdüğü zaman da ya ben en azından mesela Amerika'ya gelişimle ilgili herkesle olan ortak noktalarımdan bir tanesi, ben artık rahat olmak istiyordum. O rahatlığa eriştim mi? Evet, eriştim. Ya mesela en ufacık bir, ya lisedeyken falan ben hatırlıyorum ya, en ufacık böyle bir seksin söyleyemezdik ya. Yani söylediğimiz zaman böyle nasıl kızlar laf ederdi ya? Ya ben bir kere yani çok yakın bir arkadaşımla, ne var ya 31 çekiyorsanız illa bize söylemek zorunda mısınız falan diyordu mesela. 31 çekmek de demiyorum. Ya tamam, yaptığınızı biliyoruz da illa bize söylemek zorunda mısınız falan gibi. Mesela böyle kezban kezban şeylerle karşılaşıyorduk. Bu kız karşınızdan geçse yürüse dünyanın en modern insanı dersin yani. Ben bunlardan sıkılmıştım mesela. Çünkü bu beni ya, ne bileyim ya, bu kadar mı yani? Ya da şimdi burada da mesela 30 yaşında, 35 yaşında kadınlar sana mesela bazen şey aklı veriyor. Böyle işte diyor, double kondom falan yapacaksın bak falan diyor. Ya böyle mesela yani ne oldu yani? Kadın mesela sana geldi, dedi ki double kondom yap ki işte çocuğun olmasın falan muhabbetleri yaptı mesela sana. Güldünüz geçtiniz yani, kimse namusundan bir şey kaybetmedi. Namus neye göre namus? Yani kimse yani bir şey kaybetmiyor insanlar. Yani bende de mesela o olmuştu. Bir ortak noktaydı ve işte dediğim gibi bir nesil parayı bulamadığı için, aradığı parayı bulamadığı için yurt dışına gelmek, yaşamak istiyor. Yurt dışında kalmak istiyor, yerleşmek istiyor. En tehlikelisi, çünkü göçmen kafasıyla geldiğiniz andan itibaren buranın yani sizi buraya göçmen olmanız için aslında bekliyorlar. Yani herkes bütün o yani bütün Pentagon falan böyle tırnaklarını yiyor, sizi bekliyor. Bekliyor ki göçmen olasın. Sen göçmen olduğun zaman o adamın çarkını çeviriyorsun çünkü. Mesela öğrenci vizesiyle göçmen hayatı nasıl yaşıyorsun kardeşim? Adam bilmiyorum ya senin bu dil okuluna gitmediğin dil okuluna 500'er dolar aylık para veriyorsun. Çağ 500 dolarlık bir ekonomiyi sen döndürdün mü orada? Senin gibi bu adamların 100 tane öğrencisi olsa 5.000 dolar para yapar ayda. Ve hiçbir şey yapmıyorsun. Paravan bir şirketsin. Tek immigration sana mail yolladığında öğrenci listeni yolluyorsun falan yani. Bak bir çark döndürüyorsun. İki, 500 dolar Amerika'da kalmaya aidat ödüyorsun. Tamam, bu aidat yani. Aidat ödüyorsun 500 dolar. Üstüne tutuyorsun haftada 6 gün 7 gün sigortasız, kayıtsız, işte her şeysiz cash paraya çalışıyorsun. Hiçbir güvence olmadan bu şekilde cash paraya çalışıyorsun. Adamları bir de bu güvence dertlerinden kurtarıyorsun. Sen orada çalıştığın için bu adamlar oraya kendi insanlarını göndermek zorunda kalmıyor. Kendi insanlarıyla uğraşmıyor. Yani şimdi gerek duymuyor yani ne alaka diyor ben diyor Pakistan restorantında diyor Pakistani restorantta diyor niye diyor şimdi diyor bir Amerikalı garson çalışsın hiçbir siyahi çocuğu düşünsene Pakistan restorantında Pakistanlıların kendi yöresel yemeklerini yaptı restoranda ama bu çarkı kapatsalar mesela senin göçmen olmanı istemeseler bu sefer buralarda kim çalışacak? Amerika'nın insanları çalışacak. Uğraş dur işte bir tutmaz yani mekanların hepsi pat pat kapanır. Yani şu an burada etnik kimliğiyle para kazanan herkes o etnisitenin üzerinden para yiyorlar. Her şeyiyle para kazanıyor. Yani sen adına işte Türk restorantı, Kürt kebapçısı, işte Zaza börekçisi falan koyduğun zaman aslında sen Kürt'ten, Zaza'dan, Türk'ten ekmek yiyorsun. Başkasından ekmek yemiyorsun ki. Sana garson geliyor, Türk öğrenci, itele babacım 12 saat mesai ver 150 doları Allah'a kadar emanet hadi yallah. Böyle gibi. Bu işler böyle dönüyor. Yani haliyle yani dediğim gibi bu insan o göçmen kafasıyla bu memlekete düştüğünüz zaman benim orta yaş kesimde gördüğüm o şey oluyorsunuz. Yani geç kalmış hissiyatıyla artık ben her şey için geç kaldım hissiyatıyla saldırıp çalışmaya çalışılıyor. Ve bu sayede de ne oluyor? Aslında gittiğin ülkenin çarkını çeviriyorsun farkında değilsin. Yani sana böyle anti-immigrant politikalar konuşsalar da işte öyle anti-immigrant olmuyorlar. O sistemi ona göre ayarlamış oluyorlar. O çark döndüğü için de kendileri de ekmek yiyor. Sen de ekmek yediğini düşünüyorsun. Sana halbuki ekmek kırıntısı koklatıyorlar. Bu var. Orta yaş nesilde gördüğüm tehlike. Gençlerde gördüğümde şu var. Abi bir Amerika'ya gidelim de sihirli değnek dokunacak bize hissiyatı var. Bu sebeple gelen benim yaşıtlarım yani şey diyelim yani zaten o sosyal medyanın içine doğmuş nesil daha yurt dışına çıkacak yaşa gelmedi. Yani bunlar 2005 doğumlu çocuk daha bugün 15 yaşında. Daha onun vakti var. Yani 2002-2003'lerin falan bile yani daha vakti var. Yani onların bile 2-3 senesi var en az yurt dışına çıkması için. 2002'li bugün yani 18 yaşında olmuş oluyor. 18 yaşında da en erken 21-22 yaşında çıkıldığı için ben daha bunların önünde yol var. O neslin zaten çıktığı yok. O nesil şu an izleme aşamasında. O nesil şu anda yurt dışı ile ilgili bulduğu her şeyi izliyor. Orada güzellikler arıyor. Ama işte dediğim gibi benim gibi internetin içine doğmuş nesillerde ise abi biz gideceğiz bir sihirli değnek dokunacak ve mutlu olacağız hissiyatıyla buraya geliniyor. Tam tersiyle karşılaşılıyor. Ve burada yol ikiye ayrılıyor. Eğer Türkiye'de güvencesi olan pek de uğraşmıyor. 1 yıl, 2 yıl takılıyor buralarda. Geri dönüyor Türkiye'ye. Türkiye'de hayatına devam ediyor. Ama işte Türkiye'de güvencesi olmayanlar da adam oluyor yani. Böyle kendimde gördüğüm bu yani. Büyüyoruz, büyüyorsun. Birazcık daha farklı bakıyorsun dünyaya. Ve bu farklı bakışla beraber işte bir hayat kuruyorsun kendine başka bir yerde. Yani bu kadar son olarak söylemek istedim. Yani bu kadar yurt dışı temalı video izlemek günün sonunda seni ya burada el aleme köle ediyor ya da en büyük hayalin senin aslında en büyük hayalin olmadığını sana anlatıyor. Bu çok aslında dramatik bir olay. Yani şey gibi en büyük hayalini gerçekleştirdiğin zaman sana yetmediği hissi kadar tehlikeli bir his yok. Bu his adamı öldürtür de kendini vurursun yani. Hani şöyle ya bütün bir ömrünü mesela O Ses Türkiye'de bir tur geçmeye deyip o turu geçtikten sonra da hayatında hiçbir şeyin değişmediğini görürsen kendini asabilirsin yani. Böyle bir O Ses Türkiye'li bir metaforla podcast'i kapatmak istiyorum. Zaten yaklaşık bir 40 dakikada konuştum. Beni dinlediğiniz için, bunu niye böyle beni dinlediğiniz için diyorum bilmiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar. 14 Şubat yeni geçti. Hepinizin sevgililerine mutlu sevgililer günü, mutlu sevgililikler diliyorum. Umarım bir gün benim de mutlu mesut 14 Şubatlarım gelir geçer diye bu dileğimi de ekliyorum buraya. Evet arkadaşlar, bugünlük konuşacaklarımın sonuna geldim. Tuğrul Şengül'ü dinlediniz, New York'tan dinlediniz, Upper East Side'dayım şu anda, beni burada dinlediniz. Instagram'da y.tugrulsengulum, Twitter'da y.tugrulsengulum. Beni buralardan takip edebilirsiniz. Bana buralardan aklınızda olan herhangi bir soru veya başka bir şey varsa yazabilirsiniz. Instagram'dan artık o kadar mesaj gelmiyor. Gelenlerine de cevap vermeye çalışıyorum. Bana lütfen böyle hey abim işte şuradan gördük geldik yazmayın. Bir sorunuz varsa direkt yazın, sorunuzu cevaplayalım. Çünkü hal hatır konuşmaktan bütün memlekete selam vermiş gibi hissediyorum kendimi. Yani bu egoluk bir durum değil asla ama yani hani hal hatır konuşmak da bir yere kadar oluyor. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Esen kalın.